Filipus Nathaneli olarak Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk dedi. Nathanael Filipus'a Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi diye sordu. Filipus gel de gör dedi. Yuhanna 1. bölüm 45 ve 46. ayetlerde. Nathanael konuşkan ve şakacı birisiydi ve burada esprili bir soru soruyordu. Nasıra'dan hiç iyi bir şey çıkar mı? İnanın kendisi bile sormuş olduğu bu soru karşısında gülümsemiş olmalıydı. Ama Filipus gülümsememişti, sadece gel ve gör demişti. Asıl önemli olan şey budur, gel ve gör. İnsanları İsa'ya çağırın, gelip görsünler. O zaman kendileri çok daha kolay karar verebileceklerdir. Yuhanna 1. bölüm 47. ayette İsa, Nathanael'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için, işte içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli dedi. Yuhanna 1. bölüm 47. ayette. Nathanael içinde hiçbir hile olmayan saf bir İsrailliydi. Esprili konuştuğu halde kurnaz ve sahtekar değildi. Karakteri Yakup'unkine hiç benzemiyordu. Yuhanna 1. bölüm 48 ila 49. ayetlerde Nathanael beni nereden tanıyorsun diye sordu. İsa, Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm yanıtını verdi. Nathanael, Rabbi sen Tanrı'nın oğlusun, sen İsrail'in kralısın dedi. Rab İsa Mesih'in öğrencilerinden ikisi şüpheciydi. Bunlardan birincisi başlangıçta şüpheciliğini gösteren Nathanael, ikincisi de sonradan şüpheciliğini gösteren Thomas'tı. Nasıra'dan hiç iyi bir şey çıkar mı diyen bu şüpheci Nathanael, daha konuşmaları tamamlanmadan İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu ve İsrail'in kralı olduğuna tanıklık etmişti. Nathanael'in Rab İsa'nın Tanrı oğlu ve İsrail kralı olduğunu söylemesi, Nasıra'dan çok önemli bir şeyin çıkıp gelmiş olduğunu kabul ettiğini gösterir. Yuhanna 1. bölüm 50. ayette İsa ona dedi ki, seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. İsa, Nathanael'i neredeyse azarlama derecesinde sorgulayarak kendisine onu incir ağacının altında gördüğünü söylediği için mi inanmış olduğunu sormuştu. İsa ona burada ayrıca bunlardan çok daha büyük şeyler göreceğini vaat etmişti. Gerçekten de bu olaydan sonraki 3 yıl içerisinde Nathanael bu olaydan çok daha büyüklerine birçok defa tanık olmuştur. Yuhanna 1. bölüm 51. ayette sonra da size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz dedi. Rabbimiz Nathanael için kendisinde hiçbir hile bulunmayan bir İsrailli demişti. Bundan sonra da İsa iman babasından olan Yakup'un hayatındaki bir olaya bakacak ve oradan bazı dersler çıkaracaktı. Yakup daha genç bir delikanlıyken evinden kaçmak zorunda kalmıştı. Çünkü kardeşi Esav onu öldürmek için aramaktaydı. Yakup evinden uzak ilk geceyi Beytel'de geçirmiş ve Rab orada ona görünmüştü. Gökten aşağıya bir merdiven indirilmişti ve melekler bu merdivenden inip çıkıyorlardı. Yakup bu olay aracılığıyla Rabbin kendisiyle bağlantısını koparmadığını anlamıştı. Çünkü evinden ayrıldığı zaman Tanrı'yı da orada bıraktığını düşünüyordu. Tabii Yakup'un Tanrı'yla ilgili düşünceleri o zamanlar çok sınırlıydı. Beytel'deyken Tanrı'nın kendisiyle olacağını iyice anlamıştı. Rabbimiz burada bu konuya değinerek gökten indirilen merdivenin kendisi olduğunu söylemektedir. Bundan böyle Tanrı'nın melekleri insanoğlunun üzerine inip çıkacaklardı. Melekler ona hizmet ediyorlardı ve onun emrindeydiler. Burada ona melekler üzerinde yetki verilmişti. Onları haberci olarak göğe gönderebilir ya da onları gökten çağırabilirdi. Evet İsa Mesih burada Nathanael'e göklere açılmış olarak ve Tanrı'nın meleklerini insanoğlunun üzerine inerken görebileceğini söylüyordu. Merdiven İsa Mesih'tir ve Tanrı ile ruhsal bir ilişkiye sadece onun aracılığıyla girebiliriz. Çünkü İsa Mesih şöyle demiştir. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette. Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. İsa bir merdiven gibidir. Üzerine çıkmak için değil ama güvenmek için bir merdivendir. Ona güvenebilir, dayanabilirsiniz. Buradaki önemli nokta budur. Yuhanna müjdesinin 1. bölümü epey uzun sürdü ama çok önemli temel konulara değindik. Bölümün başlarında tanrısal sözün Tanrı olarak var olduğunu ve insan bedeni alarak aramızda yaşadığını gördük. Daha sonra onun için tanıklık yapan öğrencilerle karşılaştık. Vaftizci Yahya, İsa Mesih'in Tanrı'yı açıklayan kişi olduğuna tanıklık ediyordu. Andreas, İsa'nın Mesih olduğuna, Filipus, İsa'nın eski antlaşma peygamberliklerini gerçekleştirdiğine ve Nathanael de İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu ve İsrail'in kralı olduğuna tanıklık ediyordu. Yuhanna 2. bölümdeki temel konu İsa Mesih'in Kana'da bir düğüne katılmasıdır. İsa fısıh bayramında Yeruşalim'de tapınağı satıcılardan temizliyor. İsa Mesih Yeruşalim'de Nikodim'le görüşüyor. Bu bölümde dikkatimizi çeken olay İsa Mesih'in Kana köyündeki bir düğüne davet edildiği bir zamanda ilk mucizesini gerçekleştirmesidir. 11. ayet bunun İsa'nın mucizelerinin başlangıcı olduğunu söyler. Bu ayete göre İsa Mesih çocukken bulunduğu Mısır'da hiçbir mucize gerçekleştirmemiş, ilk mucizesini 30 yaşlarında İsrail'in Celile bölgesinde Kana köyünde gerçekleştirmiştir. Böyle bir mucizenin gerisinde yatan gerçek bu mucizeyi yapanın ta başlangıçta Tanrı ile birlikte ve Tanrı olan kişi olduğudur. O sonsuzluktan çıkıp zaman içerisine girmiş ve yeryüzüne gelmişti. İnsan bedenine bürünmüştü ve bedendeki yaşamının ilk 30 yılını Celile bölgesinde Nasıra kasabasında yaşamıştı. Sonra Nasıra'ya çok uzak olmayan bir köye, Kana köyüne bir düğüne çağrılmıştı. O da kalkıp öğrencileriyle beraber bu düğüne gitmişti. Dikkat ederseniz Yuhanna bu olayı yer ve zaman içerisine yerleştirmektedir. Üçüncü günde Rabbimiz İsa Mesih halka yönelik açık hizmetine Kana'daki bir düğüne giderek başlamıştır. Yuhanna 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde, üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı diye yazar. Kutsal kitap uzmanlarının çoğu İsa'nın annesi Meryem'in bu düğüne yakın bir akrabası evlendiği için gittiğini söylerler. Bu bir tahmin olmakla birlikte gerçekte olmuş olabilir. Düğüne Rab İsa Mesih'in öğrencileri de davet edilmişlerdi. Burada zaman üçüncü gün olarak belirtiliyor. Olayın geçmiş olabileceği tarih İsa Mesih'ten sonra 27 yılının Şubat ayının sonları ya da Mart ayının başları olabilir. Yuhanna'nın yer adlarını dikkatli bir şekilde vermiş olması çok ilgi çekicidir. Bir önceki bölümde Beytanya'daydık, şimdi ise Celile bölgesinin Kana köyündeyiz. Bu bölümün 12. ayetinde Kefernaum'a, oradan da 13. ayette Yeruşalim'e geçeceğiz. Yuhanna olayları tarihsel sıralamasıyla ve olayların geçtiği yerlerin adlarını belirterek anlatır. İsa'nın annesinin de orada olduğunu okuyoruz. Yuhanna'nın müjde yazısında İsa'nın annesi hiçbir zaman Meryem adıyla anılmaz. İsa'nın annesi burada İsa'nın yanına gelerek ondan hiç alışık olmadık bir ricada bulunuyor. Bakın İsa'ya ne diyor? Yuhanna 2. bölüm 3. ayette. Şarap tükenince annesi İsa'ya şarapları kalmadı dedi. Burada şarap konusu karşımıza çıkıyor. İsa'nın yaşadığı günlerde şarap bir tür hafif içecekti. Yine biliyoruz ki o günlerde içki içip sarhoş olmak Yahudi şeriatına göre yasaktı. İsa'nın bu mucizesinde içki, alkol ve sarhoşluk gibi kavramlardan söz etmemiz bizi burada bize verilmek istenen haberden uzaklaştıracaktır. Burada bizim dikkatimiz içki ve sarhoşluk gibi kavramların yerine çok daha derin ve anlamlı başka şeylere çekilmek istenmektedir. Bir de şu hiç unutulmamalıdır ki Yahudi toplumunda düğün sosyal olduğu kadar dinsel bir olaydı. Ve Yahudiler eski antlaşma yazılarına inanan kişilerdi. İnançlarına böylesine düşkün olan Yahudilerin o günlerde açıktan açığa, göstere göstere şarap içip sarhoş olmaları düşünülemezdi. Bu nedenle İsa'nın halkın sarhoş olması amacıyla suyu şaraba dönüştürdüğü iddiası kabul olunamaz bir iddiadan öteye geçemeyecektir. Buradaki düğün aynı zamanda gelecekte bir gün gerçekleşecek olan başka bir düğünü görüntüler. İsa Mesih yeryüzündeki hizmetine bir düğün sırasında başlamıştı. Ve inanlar topluluğu ile olan ilişkisi kapsamında bu hizmetini o yine bir düğün sırasında sonuçlandıracaktır. Kuzunun evlilik düğününde inanlar topluluğu kuzunun evleneceği gelin olarak tanıtılacaktır. Bu İsa Mesih'in gerçekleştirdiği ilk mucizeydi. Musa peygamber de ilk mucizesinde suyu kana çevirmişti. Burada ise İsa Mesih ilk mucizesinde suyu şaraba dönüştürüyordu. Kutsal yasa olan şeriat Musa peygamber aracılığıyla verilirken lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla veriliyordu. Bu ikisi gerçekten ilginç bir karşılaştırmadır. İsa'nın annesi Meryem buradaki sözleriyle acaba ne söylemek istiyordu? Bence her şeyden önce dikkatleri düğün sahibi ailenin yoksul bir aile olduğu gerçeğine çekmek istiyordu. Gerçekten bu kimselerin düğüne gelen konuklara sunabilecekleri yeterince içecekleri yoktu. Yorumcu Bengal, metin üzerinde yaptığı yorumda Meryem'in İsa'ya şaraplarının kalmadığını söylediği zaman, bunun İsa ve öğrencilerine artık gidin dercesine söylenmiş bir söz olabileceğini yazıyor. Calvin ise İsa'nın bu olayı konukları kendi düşünceleriyle etkileyebilmek amacıyla onlara bir konuşma yapabilme fırsatı olarak değerlendirmek istemiş olabileceği düşüncesindedir. John Calvin, İncil üzerindeki ağır ve yorucu yorumlarıyla tanınır. Eğer John Calvin de orada onlarla birlikte bu düğünde bulunup bir konuşma yapmış olsaydı, eminim oradakilerin hepsini uyuturdu. Ben şahsen bu ayetlerde bu her iki düşünceyi de destekleyen hiçbir nokta göremiyorum. Meryem'in şarapları kalmadı sözünün ne İsa'nın gitmesi gerektiğini belirten bir söz olduğuna ne de İsa'nın konukları etkileyebilmek için bunu bir fırsat olarak kullanmak istemiş olabileceğine inanmıyorum. Meryem burada İsa'ya bir mucize yap, şimdi tam zamanı diyordu. Anımsayacaksınız, melek Cebrail Meryem'e görünüp ona İsa Mesih'i dünyaya getireceğini söylediği zaman Meryem bakire bir kızın nasıl doğum yapabileceğini sorarak şöyle demişti Luka 1. bölüm 34. ayette. Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki. Cebrail onun bu sorusuna yanıt vererek Luka 1. bölüm 35. ayette şöyle demişti. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Meleğin bu söyledikleri karşısında Tanrı'nın isteğine boyun eğen Meryem, ben Rabbin kuluyum diyerek karşılıkta bulunmuştu Luka 1. bölüm 38. ayette. O andan itibaren ve daha sonraki yıllarda Meryem'in İsa'yı doğurduğu zaman bakire olup olmadığı konusunda akıllarda sürekli sorular dolaşır olmuştu. İnsanlar İsa'nın doğumu konusunda çok çeşitli dedikodular yapmışlardı. Bu nedenle Meryem İsa'ya bu sözleri söylerken şunu demeye çalışıyordu. İşte bir mucize yapabileceğin bir fırsat önünde duruyor. Bu mucizeni göster ve benim seni bakireyken doğurduğuma ilişkin yıllardır söyleye geldiğim sözlerin doğru olduğunu onayla. Ama İsa ona kesin bir yanıt vererek şöyle dedi. Yuhanna 2. bölüm 4. ayetti. İsa, anne benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi dedi. Bu sözlerle İsa Mesih Meryem'e bunun yeri ve zamanı şimdi değil. Ben ileride senin adını temize çıkaracağım. Sen hiç merak etme diyordu. İsa Mesih çivilenip çarmıh üzerine kaldırıldığı zaman annesi Meryem de aşağıda çarmıhın önünde toplanan kalabalığın arasında bulunuyordu. O zaman anımsayacaksınız İsa Mesih aşağıya bakmış ve Yuhanna'yı göstererek Meryem'e işte oğlum demişti. Yuhanna 19. bölüm 26. ayette. İsa'nın Kana'da henüz gelmedi dediği saati burada haç üzerine gelip çatmıştı. İsa Mesih ölecek ve öldükten sonraki 3. günde ölümden dirilecekti. İsa Mesih ölümden dirildikten ve göğe alındıktan sonra öğrencilerin yukarı odada toplu bulundukları bir zamanda Meryem bütün diğer öğrencilerin gözlerinin içine baka baka belki de onlara ben size onun Tanrı'nın oğlu olduğunu söylememiş miydim diye sormuştu. Elçi Pavlus da Romalılar 1. bölüm 4. ayette İsa'nın kendi kutsal ruhu sayesinde ölümden dirilişiyle Tanrı'nın oğlu olduğunun kudretle ilan edildiğini söylemektedir. Meryem bu ayette İsa Mesih'ten kendi adını temize çıkaracak bir şey yapmasını, İsa'nın Tanrı olduğunu kanıtlamasını istiyordu. İsa Meryem'in adını temize çıkaracağını ama bunu yapmak için zamanın henüz gelmediğini söylüyordu. Ama daha sonra ileride bu işin zamanı da gelecekti. İsa Mesih ölümden dirilmekle kendisinin Tanrı olduğunu kanıtlayacaktı. Evet, İsa ölümden dirilmekle hem kendisinin Tanrı olduğunu hem de bakire bir kızdan dünyaya gelmiş olduğunu kanıtlamıştır. Noel zamanında yani İsa Mesih'in doğuş bayramında İsa'nın bakire bir kızdan doğduğu gerçeğine dirilişten ayrı bir gerçekmiş gibi bakıyoruz. Oysa İsa Mesih'in bakire bir kızdan doğuşu ile ölümden dirilişi gerçekleri birbirine çok yakın, iç içe olan gerçeklerdir. Çünkü gerçekten bu ikisi İsa'nın bakire kız Meryem'den doğuşu ile ölümden dirilişi onun Tanrı olduğunu kanıtlayan en kuvvetli belgelerdir. Yuhanna 2. bölüm 5. ayette annesi hizmet edenlere size ne derse onu yapın dedi. Ne güzel bir öğüt, öyle değil mi? Her yıl anneler günü geldiğinde kilisedeki konuşmamın metnini bu ayete dayanarak yaparım. Size ne derse onu yapın. Gerçekten bu sözler bir annenin çok güzel bir öğüdü olarak değerlendirilmelidir. Evet, İsa'nın dediği her şeyi yapmak. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yuhanna 2. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş her biri 80 ile 120 litre alan 6 taş küp vardı. İsa hizmet edenlere küpleri suyla doldurun dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular diye yazar. Şimdi burada dikkatinizi düğün sahibinin evinde bulunan bu 6 taş küpe çekmek istiyorum. Bu küpler genellikle Yahudilerin geleneksel temizliği için kullanılırdı. Düğün sahibi aile yoksul olduğu için bu küpler belki de kullanılmıyordu ve artık bir işe yaramaz diye belki de arka bahçeye bir yerlere yerleştirilmişlerdi. Düğüne gelecek konuklar tarafından fark edilmemeleri için de belki üstleri örtülmüştü. Herhalde İsa Mesih onlardan bu küpleri getirmelerini istediği zaman biraz utanmış da olmalıydılar. Oysa ne olacaktı ki? Utanmaya, çekinmeye hiç gerek yoktu. İsa'nın belirli bazı kaplara, küplere ihtiyacı vardı ve eski kırık dökük de olsa bu küpler İsa Mesih'in işine yarayacaktı. Sonunda küplerin hepsini tam İsa Mesih'in dediği gibi tam ağızlarına kadar suyla doldurdular ve tüm dikkatle neler olacağını beklemeye başladılar. Yuhanna 2. bölüm 8 ila 11. ayetlerde sonra hizmet edenlere şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün dedi. Onlar da götürdüler. Şölen başkanı şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp herkes önce iyi şarabı çok içildikten sonra da kötüsünü sunar dedi. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın. İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile'nin Kana köyünde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler diye yazıyor. Burada bu şarabın alkollü olup olmadığı konusuna bir kez daha girmek istemiyorum. Açıkça söyleyeyim, burada verilmek istenilen haber, üzerinde durulan konu asla şarabın kendisi veya alkol değildir. Eğer ille de şarap ve alkol konusunda diretip bu konularda gereksiz yorumlara girmeye devam ederseniz, İsa Mesih'in bu mucize aracılığıyla bizlere aktarmak istediği mesajı kaçırmış olursunuz. Burada bir şeyin eksikliğini bilmem fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Bu düğündeki gelini göremiyoruz. Gelinin ne tür bir gelinlik giydiği de burada bize anlatılmamıştır. Hayatınızda kilisede bir düğüne katıldınız mı bilmiyorum ama batıda nikahlar genellikle kilisede yapılır. Ben de uzun yıllardır vaizlik yaptığım için bazen evlenen çiftlerin nikahlarını kıyma ayrıcalığına sahip olmuşumdur. Kilisede bir düğün olduğu zaman bir vaizseniz size ilgi duyan pek fazla kimse olmaz. Damada ilgi duyan vardır ama bu ilgi pek o kadar çok değildir ama gelin içeriye girdiği ve koridorda ona eşlik edenlerle birlikte minbere doğru ilerlemeye başladığında kilisedeki tüm cemaat ayağa kalkıp geline doğru bakmaya başlar. Düğünlerde ve nikahlarda gözler damatlardan çok gelinlerin üzerindedir. Geline takılan takılar, gelinin saç modeli, makyajı, gelinliği, ayakkabıları, düğün geçip gitse dahi insanlar arasında hala güncelliğini sürdürür. Ama burada Kana köyündeki düğünde gelinle ilgili hiçbir bilgiye yer verilmemiştir. Niçin bilmiyoruz ama bunun bir nedeni herhalde gelinin durumundan çok. İsa Mesih'in burada kullanmış olduğu boş küplerin daha değerli ve önemli olmalarıydı. Evet sevgili dostum, burada çok güzel bir mucizeyle karşılaşıyoruz. İsa Mesih boş küplerin suyla doldurulmalarını buyurmuştu. İçerilerine su doldurulan küplerden kepçeyle su almak istediklerinde kepçelerinde su ile değil şarapla karşılaşmışlardı. Öyle inanıyorum ki mucize tam o noktada gerçekleşmişti. Konuklara vermek için küplerdeki suyu aldıkları anda bu su şaraba dönüşüyordu. Bu görüntü sizlere ve bana bugün çok büyük ruhsal bir ders öğretmektedir. Evet, İsa Mesih bugün de bizleri birer boş küp olarak kullanmak istemektedir. Şu anda pek güzel ve çekici görünmüyor olabiliriz. Bir tarafa atılmışız ve işe yaramıyoruz diye üzerimiz örtülmüş olabilir. Ama böyle de olsa İsa Mesih bizi kullanmak istemektedir. O bizi suyla doldurmak istiyor. Nedir bu su? Su Tanrı sözüdür. Rab İsa Mesih bizi Tanrı sözünün suyu ile doldurmak istiyor. Bizi Tanrı sözünün suyu ile doldurduktan sonra bir anlamda kepçeyi daldırıp içinden su çıkaracaktır. Bunu nasıl yapacağını tam bilmiyorum ama Tanrı kendi sözü aracılığıyla yaşamımızda öyle bir iş yapıyor ki bundan sonra bizden bir kepçe su alanlar, yaşamımıza bakanlar yepyeni bir şarap yani hayatımızın değiştiğini görüyorlar. Kutsal ruhun hayatımızda çalışması ve Tanrı sözünün etkisi hayatımızda eşsiz bir sevinç ve huzurun ortaya çıkmasına yol açar. Elçi Pavlus, Efesliler 5. bölüm 18. ayette şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolun demektedir. Kutsal ruh tüm doluluğuyla bizde çalıştığı zaman bu suyu alır şarap haline dönüştürür. Gerçekten bunun nasıl olduğunu tam olarak anlamıyor ve açıklayamıyoruz. Ama bunun böyle olduğunu deneyimlerimizden ve Tanrı sözüne olan imanımızdan biliyoruz. Örneğin şu anda tam karşımızda bizim radyo yayınlarımızdaki Tanrı'nın sözlerini duyarak kurtulmuş olan bazı inanlılardan gelen mektuplar duruyor. Dediğim gibi ben bu değişimin nasıl meydana geldiğini anlamıyorum. Ben şahsen eski bir küp misali içimde Tanrı'nın sözlerine yer veriyorum. Ve benden kepçeyle su alanlar, benim Tanrı sözleri üzerindeki konuşmalarımı dinleyenler kurtuluş buldukları için bundan çok büyük bir sevinç ve bereket alıyorlar. Sevgili arkadaşım, bu ayetlerde bize bildirilmek istenen büyük haber şudur. O bizi Tanrı sözünün suyu ile doldurmak ve daha sonra kepçeyle bu sudan alarak bizi şarap yani yepyeni bir yaratık durumuna getirmek istiyor. Yuhanna 2. bölüm 12. ayette bundan sonra İsa annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefernaum'a gidip orada birkaç gün kaldılar diye yazar. Bu olay belki de İsa'nın kendi kasabası olan Nasıra'da kabul edilmediği aynı dönemde olmuş olabilir. Çünkü İsa Mesih kendi kasabasının Havrasına gidip orada Yaşaya peygamberin sözlerinden okuduğu zaman kasabalılar Yusuf'un oğlu değil mi bu diye sormuşlar ve onun Mesih olabileceğini kabullenmek istememişlerdi. Luka 4. bölüm 22. ayette. Çünkü İsa'yı çocukluğundan beri tanıyorlardı ve şimdi birden önlerine çıkıp bu sözler gerçekleşti diyerek kendisinin Mesih olduğunu söylemesini gururlarına yediremiyorlardı. İsa'nın bu sözleri karşısında öfkelenen kalabalık onu o anda öldürmeyi dahi düşünmüştü. Nasır'a da daha fazla ruhsal hizmette bulunamayacağını gören İsa, bu kez Kefernahum kasabasına yerleşmiş ve bildiğimiz kadarıyla halka yönelik 3 yıla yakın hizmeti süresince bu kasabayı kendi merkezi yani bir tür karargahı olarak kullanmıştır. Yuhanna 2. bölüm 13. ayette İsa Mesih'in fısıh bayramında Yeruşalim'de tapınağı satıcılardan temizlediğini görüyoruz. Bunlara ilk sözleri diyebiliriz. Şöyle yazar. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim'e gitti. Burada yine başka bir coğrafi birimle karşılaşıyoruz. İsa Celile bölgesinin Kana köyünden yola çıkmış, sonra Kefernahum kasabasına geçmiş ve oradan da şimdi Yeruşalim'e gelmişti. Yuhanna'nın bu bayramı Yahudilerin fısıh bayramı olarak adlandırmış olmasına dikkatinizi çekmek istiyorum. Artık eski antlaşmadaki gibi buna Rabbin fısıhı demiyorlardı. Çıkış 12. bölüm 27. ayette hatırlarsanız Rabbin fısıhı denirdi bu bayrama. İsrail halkı bunu artık Yahudilerin fısıh bayramı, bir tür dinsel ve biçimsel bir bayram olarak kabul ediyordu. Birçok Yahudi için de bu bayram iyice anlamını yitirmiş bir tür dinsel gelenek haline gelmişti. Oysa fısıh bayramının özünde yatan kurban gerçeği şimdi orada onların ortasında duruyordu. Paulus İsa Mesih'in kurbanlık fısıh kuzusu olduğunu İncil'de 1. Korintliler 5. bölüm 7. ayette şu sözlerle dile getirir. Çünkü fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi. Evet, Rabbimiz Yeruşalim'e gitmişti. Onun Yeruşalim'e bu gidişi halka yönelik hizmetinin başlarında değil, büyük bir olasılıkla 1. yılının sonlarındaydı. Geleneklere göre bütün Yahudi erkeklerin yılda en azından 3 kez olmak üzere Yeruşalim'e gitmeleri gerekirdi. Fısıh bayramında, Pentekost bayramında ve Çardak bayramında. İsa Mesih'in Yeruşalim'e gidişi büyük bir olasılıkla Nisan ayının 14'üne gelen fısıh bayramı sırasında olmuştu. Görüleceği gibi Yuhanna, İsa Mesih'le ilgili gelişmeleri kaydederken, coğrafya üzerindeki yerleşim bilimlerini ve olayların geçiş tarihini belirlemede yardımcı olacak bilgileri kayıtlarına titizlikle geçirmiştir. İsa'yı burada tapınağı satıcılardan temizlerken, onları tapınaktan kovarken görüyoruz. İsa bunu iki kez yapmıştır. Birincisinde hizmetine ilk başladığı zaman, ikincisinde ise hizmetinin son günlerinde bu olay meydana gelmiştir.